أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Gelin isterseniz birlikte peygamberi ziyarete gidelim. Kendi başımıza zor diyebilirsiniz. Onu bize öğretecek, onu bize duyuracak, onu bize anlatacak birileri var ya, sahabe dediğimiz, onun yakın arkadaşları, sohbet arkadaşları. Gidelim peygamberin halkasına, hemen yanı başına ya da tam karşısına, sahabelerin az gerisine, onlardan dinlemek ve peygamber ne anlatıyordu öğrenmek için hadi ziyarete gidelim. Hayattaymış gibi gidelim. Can baş dinlemeye gidelim. Ne dediğini anlamaya gidelim. Hayatımızı öylece düzenlemeye gidelim. Yani peygamberin yanına, onu dinlemeye, onu peygamber bilmeye, onu anlamaya, onun Allah'tan getirdiği mesajları fark etmeye gidelim. Ne dersiniz? Ya da siz bilirsiniz. Ben gidiyorum. Buyurun. Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu fissuffe. Fekale eyyüküm yuhibbu en yavdu kulle yevmin ila buthane ev ilal akik. İmam Müslim bin Haccac Sahih-i Müslim diye bilinen kitabının peygamberden derleyip topladığı hadisleri bir araya getirdiği kitabının Müsafirin ana başlığı altında 251. sırada söze böyle başlıyor. Nereden duymuş o? Falandan, o filandan, o da filandan derken sırada Ukbe bin Amir var. O da peygamberimizden duymuş. Yani Ukbe bin Amir peygamberle bir hatırasını naklediyor. Hadi gidelim Ukbe'ye. Bize de anlatsın. Adam seçer mi dersiniz? Biz istesek bize anlatmaz mı dersiniz? Ne cesaret denediniz mi? Haydi birlikte Ukbe'nin huzurundayız. O anlatıyor, biz dinliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik diyor Ukbe. Ama onlar kendi aralarında oturuyorlarken peygamber yanlarına çıka gelmiş. Aklıma gelen soruları sesli düşünüyorum. Sizin yanınıza da peygamber böyle çıka geldi mi hiç? Şayet geldiyse ne dedi ki size? Yani şaşırdın mı? Hayrola demeyin. Peygamber vefat edeli yıllar, yüzyıllar oldu biliyorum. Öyle değil, hüküm olarak... Yasa ve yazgı olarak yanımıza gelmeli değil miydi? Ya da diyelim ki geldi, ne derdi bize? Veya peygamber yanımıza gelseydi bizi ne üzere, ne yaparken bulurdu dersiniz? Eyvah! O zaman iş kötü biraz değil mi? Yani dün yanınıza gelseydi, geçen hafta bugün yanınıza gelseydi, siz kiminleyken yanınıza gelseydi razısınız ama öyleyse hep öyle olun. Çünkü peygamber aslında hüküm olarak hadisleriyle, tavsiyeleriyle, emir ve nehileriyle peygamber olarak yani Allah'ın elçisi olarak yanımıza gelmeyi hep isteyecek. Ama biz galiba kapıyı açmıyoruz. Ya da kapıyı açmaya cesaretimiz yok. Çünkü peygamber gelirse ya düzenimizi bozarsa ya düzen bozukluğu açığa çıkarsa diye galiba biz zorlanıyoruz. Ama Ukbe bin Amir mescidin hemen yanı başında, peygamber mescidinin hemen yanı başında arkadaşlarıyla, Suffe ashabıyla beraber onlarla birlikteyken peygamber yanlarına çıka geliyor. İşin bir de öbür tarafını düşünsek, acaba biz de böyle birilerinin yanına peygamber misyonuyla onun dediklerini demeye, onun görevini yerine getirmeye çıkıveriyor muyuz? Onların yanına böyle uğradığımız oluyor mu bazen, ne dersiniz? Peki neden ama, hani peygamber bize örnekti? Ya da biz dünyamızı peygamberle birlik düşünecektik. Çünkü yarın kıyamet gününde zalim, bin pişman, eyvah keşke peygamberle birlik bir yol edinseydim diyecekti ya. Ne dersiniz, peygamberle birlik bir yol edinmenin yolu onu çağırmaya, onun gibi olmaya dayanmıyor mu? İşte Ukbe bin Amir ve peygamberin hatırası. Ama biz içten içe bir pişmanlık ateşiyle yanmaya başladık galiba. Kim bu Ukbe bin Amir? Bugüne kadar hiç duymadık mı yoksa? Hani biz neler neler duymuştuk. Amcamızın, kızının, damadının, eniştesinin ya da akrabamızın ötesinde komşusunun, iş ortağının, bir vakitler müşterisinin, alacaklısının, iş takipçisinin kimini duymadığımızı kim iddia edebilir? E peki ne diyorsunuz bu konuya? Ukbe bin Amir'i de tanımak zorunda değil miydik? Elbette onu da tanımak zorundayız. Ben size sadece onun peygamberle mescidin duvar dibinde Suf ve ashabının arasındayken bir hatırasını nakledeyim. Siz merak edin, diğerlerini de öğrenin. Yani biraz belki ukalaca mı bilmem ama hoş adamdır. Bir gidin tanıyın adamı. Ya da bir bakın, hep doğru söyler galiba. Veya söyledikleri hep peygamberle hatıraları, başkan ola ki zaten onunla birlik yaşayanlar ne derler insana? Hoşunuza gitmez şeyler mi söyleyeceğini zannediyorsunuz? Ama bir gidin dinleyin. Belki de çok güzel şeyler söyleyecek. Çok uzattım değil mi? Şöyle söyleyeyim. Ha Ukbe olmuş, İbn Amir veya Ebu Zer olmuş. Ne dersiniz, fark edecek mi? Yani size peygamberi anlatan, sizi peygambere ulaştıran birilerine gidin. Bunun tek yolunun bugün için hadis kitapları olduğunu biliyorsunuz herhalde. Günlük okuyun. Sabah mı? Akşam da okuyun. Gündüz mü? Gece de okuyun. Yemekten önce mi? Yemekten sonra değil, hatta yemekte de okuyun. Çorbadan sonra bir 10 hadise ne dersiniz? Çayın yanında bir 20 hadis mesela. Yani okuyun. Peygamberle beraber olmanın tek yolu bu bugün için. Başka çare yok. Değilse hadi hazırlanalım. Arabalar hazır, gidelim peygamberin yanına. Bu mümkün değil madde planında. Ancak peygambere hadis kitaplarında ulaşabileceğiz. Ben de bu hadisi Sahih-i Müslim'den alıp size getirdim o yüzden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suffe'dekilerin yanına uğruyor. Kimdir bilir misiniz Suffe'dekiler? Orada tanıdığınız, gördüğünüz birileri var mı, duyduğunuz daha önce? Hatırlayın onları. Onların konumlarını, durumlarını, yiyeceklerini, eşyalarını hatırlayın. Hatta Kitab-ı Zühd'de görüyoruz. 1. cilt 137 ve 202'de siz de görürsünüz. Öyle fakirdiler, öyle elbiseden yoksundular, öyle elbiseleri delikti, yırtıktı, yamaya muhtaçtı ama öyle yama ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlardı ki belki bazen ham derileri yama diye yapıştırmaya, dikmeye, eklemeye çalışmıştılar. Ve belki Peygamberimiz onlara şöyle soruyor gibiydi, hatırladınız mı? Peki ne dersiniz, şimdi mi hayırlı sizin için, yoksa sabah bir elbise, akşam bir elbise o zaman mı? Veya sabah akşam kap kap yemekler birbiri peş sıra gelse veya Kabe gibi döşeli evlerde otursanız? Herhalde o gün daha hayırlı olmaz mı ya Resulallah? Biraz daha ibadet ve itaata zaman ayırırız. Biraz daha kafamızda ihtiyaçlarımızın çözüldüğü, karşılandığı bir ortamı yaşarız. Belki daha Müslüman oluruz değil mi acaba ya Resulallah deyince, hayır hayır, bilakis bugün daha hayırlısınız diyordu peygamber. İşte onlar mescidin duvar dibindeler, üstü gölgelik. Orada sadece peygamberle beraber olmak için bekliyorlar. Evleri barkları yok mu adamların? İşte orası ya. Peki ya dükkan, tezgah? İş bulsalar çalışacaklar ama değil ya. Peki bu adamlar yani baştan beri mi öyleler, her zaman mı fakirler, her zaman mı fakru zaruret içinde böyle birilerine yük oluyorlar filan zannetmeyin öyle. Yani hatta belki bu adamların kimilerinin develeri var sürülerle, koyunları var sürülerle, köleleri var ya da evleri barkları var, hatta kavimleri kabileleri bile olabilir. Ama Müslüman oldukları için bırakıp terk edip gelmişler, peygamber mescidinin duvar dibine yerleşmişler. Üç taraf açık, üstü gölgelik sadece bir duvar dibi. İki günde bir avuç hurma bazen onunla idare ediyorlar. Soruyorlar birbirlerine, konuşuyorlar, dertleri, sıkıntıları hep peygamber. Yani çünkü Allah diyordu ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere itaat ediniz. Onlar Allah'ı seviyorlar. Peygambere itaat etmek zorunda olduklarını biliyorlar. İtaat edecekleri peygamberi öğrenmek zorundalar. İşte böyle bir hayat. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ne dersiniz? Var mısınız? Her gün akik ya da butana gideceksiniz. Orada sizi bekleyen, hatta yani sanki öyle, sizi bekleyen iki deve bulacaksınız. Büyük örgüçlü develer. İki kızıl deve. Sanki sizi bekliyor. Hem ki ne günaha gireceksiniz fi gayri ismin ve ne de sıra-i rahmi terk edeceksiniz. Ve la kat-ı rahimin. Bu insanlar fıtratları bozulmuş insanlar değil ki. Bize ne canım? Bana ne deveden? Ben dünyanın ipini satmışım zaten. Ben her şeyi bırakmışım. Benim her şeyle ilgim kesilmiş. Benim için bunlar boş. Ben ne ev isterim, ne bark isterim. Ben dünyayı hepten boşamışım diyenler değil bunlar aslında. Yani insan, insan olarak fıtraten eve, barka, çoluğa, çocuğa ihtiyaçlı. Öyle bir imkan, öyle bir fıtrat, öyle bir yaratılıştan özellik var aslında ama. Peki ya? Ama onlar bir başka endişeyle oradalar. Allah'ı razı etmenin yolunu kaybetmemek istiyorlar da ondan. İşte onun için elbette ya Resulallah istemez miyiz diyorlar. Yani fakulna ya Resulallah nuhibbu talik. Hepsi birlikte diyorlar ki istemez olur muyuz? Demek ki Akik'e kadar gideceğiz, Akik Vadisi'ne veya diyelim ki Butan Vadisi'ne gideceğiz. Bunlar bilebildiğimiz kadarıyla hemen Medine'ye 4-5 kilometre yakın deve pazarı diyebileceğimiz vadiler veya deve park yerleri. Oraya gidecek bir adam hemen 4-5 kilometre, 45-50 dakika, 1 saat bugün için yaya gideceksiniz. Sonra orada hazır sanki hiç yorulmadan, günaha girmeden, sıkıntı çekmeden, yalan söylemeden, numara çekmeden, gayet rahat hiçbir ticari bozukluk söz konusu olmadan ve de sıla-i rahmi de terk etmeden yani günü birlik gidip kazanıp döneceksiniz ister misiniz? İstemez olurlar mı? Peki ya bugünün insanları ne yapıyorlar? Bugünün insanları deve bile olmayan şeyleri kazanmak pahasına binlerce günah içine batacakları kadar günaha giriyorlar. Bir de işin öbür boyutu oğlan, kız, çoluk, çocuk, ev, bark neredeyse hepsini bayramdan bayrama bile göremiyorlar. Bin bir meşgale, bin bir telaş, kafada nice düşünceler, eve kadar götürülen hesap kitap meseleleriyle dükkan tezgah işleri ve evdekiler bir dünya, o deve kazanmak isteyenler başka bir dünya. Ne dersiniz? O günün devesiyle bugünün devesini karşılaştırabildiniz mi? O günkü deve etinden, sütünden, su teminine, yününden, gölgesinden, taşıma konusuna kadar hatta şeref imkanı veren bir özelliğiyle nice imkanlar tanıyan özel bir araç. Özel bir imkan. Yani bunu insanlar niye istemesinler? Kızıl develer, sürüler halinde adamın farklı konumu var toplumda. Taşımada kullanıyor, gölgesinden yararlanıyor, yününü giyiyor, su taşımacılığında kullanıyor, sütünden doyuyor, etinden doyuyor. Peki ya bugünün insanları? Yani bugün onun yerine bir tek araba koyuvermeniz yetecek mi? Yani deve ile araba yan yana gelince devenin hakkını çiğnemiş olmaz mısınız? Bu zulüm değil mi deveye, ne dersiniz? Çünkü siz hiç gördünüz mü devenin bir yıl sonra bir deve daha verdiği gibi bir araba siz bindikçe bir yıl sonra bir araba verecek size. Efendim ticarette kullanıyorum, o ayrı. Dediğimi anladınız. Hem yararlanacaksınız sütünden, suyundan, yününden, gölgesinden, taşımasından hem size şeref kazandıracak hem de bir yıl sonra bir deve daha. Var mı öyle? Hem ki misafirine adam ikram ediverecek. buyurun diyecek. Bir sonraki yolculuğa kadar kullanabilirsin, sizin olsun. Ya da kesecek, ikram edecek misafirine. Gördünüz mü siz böyle arabasını kesip misafirine ikram edeni? Nasıl kesileceğini biliyorsunuz. Anahtarlıkların içinden onun anahtarını kessin, çıkarsın, versin adama, bitti işte öyle. Yok ama bizimki deve değil ki, onu biliyorsunuz. Peki bugün için develer, dünün devesiyle kıyaslanınca neler çıkıyor karşımıza? Sanki bir tek araba değil ama arabalar, evler, dükkanlar, okullar, diplomalar, fabrikalar, sosyal statüler, daha neler ve neler. Sanki dünün devesiyle elde edilen bugün nice nice şeylerle ancak elde ediliyor. Sanki peygamberin bu var mısınız, deve kazanacaksınız dediğini bugünkü ifadeyle şöyle söylesek. Var mısınız? İki ev, iki apartman, iki daire, iki yazlık, iki kışlık elde edeceksiniz. Ya da iki dükkan, iki tezgah, iki market, iki süpermarket, iki fabrika veya iki tezgah elde edeceksiniz. İki okul bitireceksiniz. İki imkan, iş imkanı, iki gelir imkanı, iki maaş imkanı bulacaksınız. İki ayrı arabanız da olacak. Başka? İki grubunuz, iki kliniğiniz, iki yeriniz, ikileyeceksiniz, çoklayacaksınız. Daha çok, daha çok olacaksınız diyor gibi dinleyin. Evet, öyle dinlediler ve dediler ki evet ya Resulallah, isteriz tabi. Severiz elbette. Çünkü Ali İmran suresinin 15. ayeti züyyine linnâs hubbuşşehevât minen nisâ vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fiddâ vel khaylil müsevveme vel en'âm vel hars diyordu. Ali İmran 15. Okuyuverin. Yani meali siz müracaat edin, anlamaya çalışın tümünü. Eğer sadece bu ayeti mealden okuyunca anlamıyorsanız 10 ayet öncesinden 10 ayet sonrasına kadar okuyun. Yine mi anlayamadınız? Birisiyle okuyun. Yani ya canlı çevrenizde bu işi bilen birisi, ama özellikle bir tefsir, iki tefsir, üç tefsirle okuyun. Böyle cevap verince sahabe, peygamber açıklamaya başlıyor. Zaten onlara soru sormak değildi ki maksat. Ne haber, ister misiniz? Hadi hadi, isterseniz buyurun değildi ki konu. Bir konu vardı, bir konuya hazırlıktı söz konusu. İşte onun içinde bu soru, onları hazırlamak için. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, iyi dinleyin. Bize diyor yani. Yok, yanlış mı söyledim? Siz düşünün, kime söylüyor? Sadece onlara mı? Bu söz bizi ilgilendirmez mi? Yani biz hadisleri okumayalım değil mi o zaman? Efendim her okuduğumuz hadiste amel mi edeceğiz? Yani anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler diye bir ayet okuduk, ne yapacağız? Erkekler amel edecek mi? Düşündünüz mü siz böylesini? Olur mu öyle şey? Bu mantık nereden geldi? Efendim peygamberin her dediğiyle amel edeceğiz mi? Ne demek yani? Peygamberin ortaya koyduğu dinle amel etmeyecek miydik? Derdimiz neydi zaten? Allah bu dini peygamberle bize göndermemiş miydi? Biz onun dediklerini yapmak için öğrenmeyecek miyiz? Peki ne diye öğreneceğiz? Ya Resulallah, ben seni severim, konuş pek hoşuma gidiyor ama ben bildiğimi yaparım. Öyle mi yapacaktınız? Peki siz bilirsiniz ama ben öyle bilmiyorum. Yani aleyhissalatü vesselam konuşuyor. İyi dinleyin. Bize söylüyor. Ukbe bin Amir kendisinden sonraki insanlara onun için anlatıyor bunu. Değilse nemize lazımdı. Ne yapayım ki, ne derse desin. Yani bugün çevremde ne deve var, ne deve pazarı var, ne ben şöyle yürüyüp bir saat gidince, hatta bir saatlik bir yürüyüş çemberiyle bulunduğum şehrin çepeçevre bütün her tarafını dolaşınca ne Akik Vadisi'ne ulaşabilirim, ne Butan'ı gezebilirim. Bana ne öylese mi diyeceksiniz? Aferin o zaman bizlere. Ne kadar güzel. Bütün Kur'an'ı bile silersiniz böylece. Eylem hayatından, uygulama bölümünden. Niye? Hangi biri bizi ilgilendirir de zaten, ne yapacaksınız da? O dönemdeki insanlar demiş, denilmiş, yapılmış, olmuş, bitmiş, gitmiş demeye imkan arayanlar bulurlar elbette. Öyle değil, peygamber bize söylüyor. Diyor ki, siz sabah kalkıyorsunuz, hayata başlıyorsunuz, mescittesiniz. Yani ne kadar garip değil mi? Hayat mescitte başlayacak. Mahallenizin mescidinde mi? Onu bilmem. Şehrin en büyük camii, o kocaman büyük mescit, onu da bilmem. Peki ya Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi? Öyle değil söylediğim. Yani siz Galiba benim anlatacağım şeyleri baştan anladınız, ondan dolayı işi kapatmaya çalışıyorsunuz bile derim. Yani onlar değil anlatılan, iyi dinleyin. Mescide gideceksiniz sabah. Efendim mescit mahallenizdeki değilse niye mescitsizsiniz? Neden bir mescidiniz yok sizin gideceğiniz ya da mescide gidip hayata neden oradan başlamıyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, mescide gidiyorsunuz. Ne yaptınız orada? Rahmetlik babanız gibi 2 rekat namaz kıldınız. Yani birileri yat dedi, yattınız, kalk dedi, kalktınız filan diye tenkit için söylememin ne anlamı var, ne kar getirecek onlar bize? Tamam namaz kıldınız, Allah kabul ettiği tarzda bir namaza bize kolaylıklar ihsan etsin ama namazdan sonra bir başka işiniz, işleviniz var. Mescidin size yüklediği başka bir görev varmış. İyi dinleyin. Mescittesiniz. Yani kadınlar da mı gidecek? Peygamber'e sorun. Ya Resulallah böyle diyorsun ama peygamber, yani sen peygambersin madem, acaba bizim hanımlarımız, analarımız, teyzelerimiz, kızlarımız, kız kardeşlerimiz de gidecek mi mescide deyin. Onu peygamberden öğrenin. Ama mescide gidilecek. Yoksa evin bir kenarı kadınlar için ayrıca mescid olacaksa oraya mı gidecek? Onu peygamberden öğrenecektiniz. Tamam, onun üzerine söz etmeyelim. Orada Allah'ın kitabından 2 ayet okuyacaksınız. Kıraat edeceksiniz. Kendinizi vererek, ne dediğini anlamak için, hayatınıza mesaj olsun diye, gözle ilgilendiğiniz o bölümün sizin kalbinize mesaj iletmesi adına okuyacaksınız. Hani yolda gidiyordunuz, bir çocuk düştü, feryadü figan, yarısı ıslandı bile belki biraz çamur, karşıdan da araba geliyor. Okudunuz mu olayı? Bir çocuk düştü ve araba geliyor. Ne yaparsınız? Okur geçer misiniz? Öyleyse, o okuduğunuz size öyle söylüyorsa, evet öyle yaparsınız ama eğer o okuduğunuz size başka bir şey söylüyorsa onu yapmaya çalışmaz mısınız? Can atmaz mısınız hatta? İşte Allah'ın kitabını okumak bundan daha önemli değil mi? Allah Azze ve Celle, Aziz Allah, Celil Allah, Celal sahibi, İzzet ve Şeref sahibi Allah'ın kitabından 2 ayet okuyorsunuz. Sonra bu 2 ayeti talim ve terbiye ediyor, eğitimini yapıyorsunuz. Yani okuduğunuz 2 ayetle hayat düzenlemeye çalışıyorsunuz. Türkçe söylersek 2 ayet öğreniyorsunuz. Şimdi 2 ayet öğrenmek demek, hayatı düzenleyen 2 Allah mesajıyla baş başa olmak demektir. Yani Allah size ne dediyse onu anlamak demektir. Ama anladığınızı uygulamak için anlamak demektir. Değilse ha anladım Allah böyle diyor. Biz devam edelim kendi yaşantımıza değil elbette. Allah'ın dediğini anlamak, onu uygulamak için anlamaktır. Peki 2 ayet öğrendiniz ne olacak? Mescide gittiniz. Allah'ın kitabını açtınız. Allah'ın kitabından 2 ayet öğrendiniz. Yani sizin belki sabahınız, belki akşamınızda, belki gündüzünüz, belki gecenizde, belki alışınız, belki verişinizde, belki pozitif, belki negatif hayatınızda size bir şeyler söyleyen, yap ya da yapma diyen, bir şeyler isteyen sizden 2 ayet öğrendiniz. Belki bir örnek tanıtıldı size, belki bir hedef çizildi. Belki kaç denilen tehditler vardı, belki koş denilen hedefler vardı ama 2 ayet öğrendiniz. Ne olacak? İşte bu 2 ayet sizin için 2 deveden. 3 ayet, o da 3 deveden. 4 ayet, 4 deveden. Ne kadar ayet öğrenirseniz o kadar ayet, o kadar deveden daha hayırlıdır. Deve istiyorduk. Kur'an çıktı karşımıza. Yani ben hem ayet okusam hem deve bulsam, öyle bir yol buluyorsanız tamam bana da haber edin. Yoksa ama mesela Kur'an'da kimi ayetler ki belki en belirginini Allah Resulullah'ın hanımlarına söylüyor. Ahzab suresinde. Öyle mi bulacaksınız siz de? Daha belirginler de bulabilirsiniz. Eğer dünyayı istiyorsanız, dünyalığı istiyorsanız, dünyanın ziynetini, süsünü, takısını istiyorsanız buyurun boşayayım sizi hadi. Dünya sizin olsun. Ama yok Allah'ı, Resulünü ve cenneti istiyorsanız o zaman Allah size cennet vaat etmiş, onu hazırlamış. Hadi bakalım. Ama ya Resulallah biz hem dünya istesek hem seninle beraber olsak demeye hakları olmadığını bir daha düşünün. Peki dünyadan uzaklaşalım, hemen ölelim, birbirimizi öldürelim mi? Öyle mi anlaşılır bu ayetler? Öyle değil tabii. Ya hedefin dünya olmamasını anlıyorum ben. Ana programın asıl hedefin dünyalık olmamasını, dünyada başarı, dünyada güzellik, dünyada iyilik değil, asıl Asıl yaşantının ahiret olduğunu unutmayalım. Ve inne daral ahira lehiyel hayavan diyordu Ankebut suresi. Peki tekrar bu bölüme bir daha dönsek sizinle izninizle. Yani peygamberin ne dediğini anlamaya çalışıyorduk ya, Ukbe bin Amir'in ne dediğini bu sefer. Yani Ukbe anlattı bize. Biz onu dinliyorduk. Tekrar dinliyoruz. Demek ki mescide gidecekmişiz. Allah'ın kitabından iki ayet öğreneceğiz. Yani öğrenmek demek. O ayetlerin düzenlediği hayatı bilen adamın hayat programıyla bilmeyenin farklı olması anlamına gelmez mi sizce? Mesela kurban kesimi konusunda İslam'ın ne dediğini bilen bir kişi, öğrenen bir kişiyle bunu bilmeyen, öğrenmeyen bir kişinin kurban konusundaki tavırları farklı olur değil mi? Bunu kabul ettiniz herhalde. Yani mesela birisi atadan gördüğüyle ya da başkalarından bildiğiyle, kendi kafasına göre hükmettiğiyle kurban edeceği hayvanı ya horozdan ya tavuktan seçse, ya kafasına vursa ya elektrik şokuyla öldürse, ya bir başka yol bulsa, affedebilirim ben bunu böyle kurban ediyorum, hadi yallah yürü bakalım diye ipini boynuna dolayıverse, yani o kendine göre yollar bulsa, ne dersiniz? Allah'ın dediğine göre olandan farklı olur değil mi? Elbette. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Öğrenmek, Allah'ın dediğini bilmek. Asıl derdimiz bu değil mi? Elbette bizim de derdimiz o olmalı. Allah'ın dediğine göre hareket etmeliyiz. Allah'ın dediğine göre uygulamalıyız. Başkaça söyleyelim. Şimdi iki ayet öğreneceksiniz. Bu iki ayet sizin hayatınızı düzenleyecekti. Peki o iki ayetin düzenlemesini bildiğiniz halde siz yine eski o düzensiz bildiklerinizle düzen kurmaya çalışırsanız bu öğrendiklerinize, yani kendinize hakaret ve zulüm olmaz mı? Yani öğrenmeden önceki sen neysen, öğrendikten sonraki sen de aynısını oluyorsan, bu işte bir sahtekarlık var galiba. Demek ki biz ayetleri Allah'ın dediği, peygamberin istediği gibi öğrenecekmişiz. O zaman hadisi tekrar bugünkü dille yeniden tercüme etmeye çalışalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suffe ashabının yanına geliyor. Onlara diyor ki, ne dersiniz? Siz sabah kalkacaksınız. Butan ya da Akik'e gideceksiniz. Orada sizi bekleyen iki deve var. Kızıl deve. Onları kazanıp geleceksiniz ama sıla-i rahmi terk etmeden, çoluk çocuğu bırakmadan, İş güç derdine düşüp ailenin saadetine engel olmadan gidip iki deve kazanıp geleceksiniz ve de günaha girmeden. Tabi isteriz diyorlar. Peygamberimiz diyor ki, öyleyse sabah kalkın mescide, Allah'ın kitabından iki ayet öğrenin. Öylece yaşamak için öğrenin, dediğini anlamak ve uygulamak için öğrenin. Bu sizin için iki deveden, üç ayet üç deveden, dört ayet dört deveden, yani bu iki ayet iki okuldan, İki üniversiteden, iki evden, iki barktan ya da iki dükkan, iki tezgahtan, iş imkanından veya fabrikadan ya da attan, arabadan, evden, barktan, köşkten, saraydan daha hayırlıdır. Öyleyse sanki bütün dünyadan daha hayırlı anlamına gelmez mi? Öğrenelim, okuyup geçmek anlamına değil, ne dediğini bilerek öğrenelim ve denilen gibi olalım inşallah. Allah'ın kitabından iki ayet öğrenen, yok iki değil üç ayet, hayır dört ayet, yok efendim ne kadar deve isterse o kadar sayıda ayet öğrenmek isteyene peygamberin müjdesini öğrenmiştik. Peygamberimiz öyle demişti. Sizden biriniz kalkacak, Butan ya da Akik'e gidecek, orada kendisine sanki hazırlanmış iki kızıl deve, büyük örgüçlü iki kızıl deve bulacak. Ama günaha girmeyecek onları kazanmak için. Çoluk çocuğuyla beraberliğinde terk etmeyecek. Akşamlara kadar, sabahlara kadar, günlerce yol tepmeyecek. Yani sıla-i rahmi bırakmayacak. E bunu istemez mi sahabe? Hem de mescidin duvarının dibine yerleşmiş, bütün dünyası o kadar olan bu insanlar, evet ya Resulallah, buyurun hazırız diyorlar. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, sabah kalkacaksınız mescide. Orada Allah'ın kitabından iki ayet öğreneceksiniz. İşte bu iki ayet sizin için iki deveden. Bugün senin deven neyse işte o iki ondan, üç ayet üç deveden, dört ayet dört deveden, ne kadar ayet istiyorsan işte o kadar ayet, o kadar deve, sen mukayeseni yap. Peki Ben bugün için deve yerine ikame ettiğim neyse ben daha iyi bilirsem, şöyle mi söylesem, tanıdığım insanlarla kendim de aralarında olmak üzere Allah'ın kitabından öğreneceğim iki ayet, iki evden, iki çarşıdan, iki pazardan, iki yazdan, iki kıştan, iki yazlık, iki kışlıktan, iki fabrikadan, iki imkandan, iki ikiden, hep ikiden daha hayırlı. Çünkü bu iki ayet bana cennet kazandıracak, Allah'ın rızasını kazandıracaktır. Öyle olunca, insanların galiba mal dertlerini biliyoruz. Yaratılıştan taşıdıkları bir problem bu. Nasıl çözülür? İki çeşit çözümünü gördük yıllar yılı. Hazreti Adem'den bu yana, hele oğlu Habil'le Kabil'de çok net görüyoruz bunu. Bir zahmet bakıverin. Maide suresinde Allah bize o konuda özel ve özet bilgi sunuyor. İnsanlar mal sevgisiyle birlik yaratılmışlar. Öyledir aslında. Ama ya bunu Allah'ın kuralları, Allah'ın sınırları, Allah'ın çizgileriyle yerine getiren, onu öyle tatmin edenler ya da onu eyvallahsız bilip, o konuda Allah peygamber sanki karışmaz dercesine kendi plan ve projelerini kendileri yapanlar. Ama mal sevgisi var elbette. Sende de var mı? Ey peygamberin huzuruna giden, ondan Ukbe bin Amir yardımıyla bir şeyler dinleyen, sende de var mı mal sevgisi? Olabilir tabi mutlaka. O zaman bak sana güzel bir yorum, güzel bir çözüm önerdi peygamber. Tabi sana, sen ve ben beraberiz, bize. Beraber gitmiştik ya zaten. Dedi ki, deve mi istiyordunuz? Hayatınızın onsuz olmaz birimi olarak, su için, ekmek için, gece için, gündüz için, yatmak kalkmak için, rahat ve huzur için, hatta şan ve şeref için onsuz olmaz makamda olan deve mi istediniz? Alın buyurun. Deveden daha hayırlısı iki ayet, üç ayet, dört ayet. Ama öğreneceksiniz. Kendiniz yerine birine okutarak değil, kendiniz de okuyacak, birilerine de okutacaksınız ama hayatınızı onunla düzenlemek üzere. İşte mal sevgisinin böyle Kur'an'la düzenlenmesi adına bir hadisle birlikteydik. Şimdi bunun sanki ikinci bölümünü anlıyoruz. Bir başka hadis. Bu sefer rehberimiz, mihmandarımız, elimizden tutup bizimle gidecek olan Ebu Zer-i Gıfari. Ona ziyaret olarak ona uğradık. Derdimizi ona anlattık sayalım. Farz edin öyle olsun. Gittik dedik ey Ebu Zer, bize peygamberden, peygamberle beraber hayatından bir şeyler söyle. Yani onun tanıdığına emin misiniz? Ben öyle zannederek gittim, siz de kabul ettiniz mi? Ebu Zer el-Gıfari, Gıfardan birisi bu, farklı bir adam. İlk Müslümanlardan, Müslüman olmak için canını dişine takanlardan hatta. Bekliyormuş, olmaz böyle gidişat diyormuş. Bu putlar, bu puta tapınmalar, bu neydi belirsiz, ne dediğini bilmez ki demez zaten, ne yaptığını bilmez ki yapmaz zaten, ne fayda vermeye, ne zarar vermeye kendisi şahsen muktedir olmayan bu putlar, taşlar, taş parçaları, odunlar, ağaçlar, bunlar bizim ilahımız olamaz diyormuş ama ne yapsın, çare ne? Kafasında kimi bilgi kırıntıları onu daha bir rahatsız etmiş. Yani bir Allah var. O Allah devran devran, zaman zaman, imkan imkan, peygamber göndermiş tarihte. Musa'yı duymuş belki. Ya da İsa'dan haberi biraz var belki ama mesajını bilmiyor. Ya da bir kabile dini gibi zannetmiş belki de onu. Kendilerine gelen bir peygamber değil gibi zannetmiş. Hatta daha önce İbrahim'den, belki oğlu İsmail'den, daha önceleri Adem'den belki haberi var bu insanın ama ne yapsın, ne yapabileceğini düşünse, ne yapabilir dersiniz? Hatta bir bayram günü, putlarını ziyarete giden tüm toplumla beraber, tüm kabileyle birlikte, o da çaresiz, uydum kalabalığa, gitmesem ama ne yapsam fakat, ne yapsam, ne etsem çaresizliğinde, putun önüne, Menat'ın huzuruna gidenlerle birlikte o da çölde yerini alır. Bayram mekanıdır. Sanki özel ve genel, bireysel ve toplumsal tapınma bayramıdır. Herkes sessiz, gece sessiz, İnsanlarda çıt yok, son fısıltılar, belki ızdıraplar, belki geleceğe yönelik beklentiler de ağızlarından döküldükten sonra insanların bir bir neredeyse toptan tüm kavim uykuya dalar. Bir kişi vardır uyanık, Ebu Zer el-Gıfari. Zaten hakkı bulmak için uyanık olmak zorundasınız. Üstelik herkes uyurken uyanık olmak zorundasınız. Ya da herkesin uyuduğu makam ve mekanda, zamanda uyanık olmak zorundasınız. Çünkü cin suresi, kimilerinin Müslüman, kimilerinin kafir olan cinlerden söz ettiği bölümünde der ki, o Müslüman olan cinler, taharrav raşeda, aradılar, araştırdılar, kafaya taktılar, bu işi iş edindiler de, İşte ancak öyle Müslümanlığı buldular, öyle Müslüman oldular der. Demek ki biz de uyanık olacağız. Kafasında bin bir düşünce, biraz heyecan, belki biraz ürküntü, belki biraz korkuya yakın bir duygu ama bu gece yapacağını yapacak. Bu put aslında canlı mı cansız mı değil ama etkili mi etkisiz mi, itiraz edene karşı gelir mi gelmez mi? Bunu bugün öğrenecek. Sürünürcesine ilerler puta doğru. Hiç çaktırmaz. Hiç kimse belki de onun gideceğinden haberi yoktur. Hatta son dua kırıntılarını, putlarının önündeki yapabilecekleri son dua kırıntılarında dillerinden döken, sanki puta gönderen insanlar da ölüm adına uykuya kendilerini teslim etmişlerdir. Yerden belki tırnak, belki parmak kadar. Yani bir ufak taş alır. Bütün gücünü toplar. Belki sayar mı dersiniz? Siz olsanız ne yapardınız? Bir, iki, üç, hadi bakalım Bismillah mı derdiniz? O galiba henüz Bismillah'ı da bilmez. Ama bu işi yapacaktır. Bu puta bir taş atacak. Onu deneyecek. Acaba ne yapacağını, yani nasıl tepki vereceğini bilecek, öğrenecek, biliyor aslında. Ama kalbi mutmain olacak. İnsanın fıtratında bu var zaten. Öyle yapar. Bir taş parmaklarının arasından doğru puta. Tık diye bir ses belki. Gecenin sessizliğinde baya kocaman bir ses gibi yankılanır kulaklarında. O öyle duyar aslında. O kadar büyük ses de değildir çıkarılan. Fakat siner, durur, bekler. Acabalar birbirini kovalar. Fakat hayret ama sevinçle belki ikinci, üçüncü denemelerini yapar. Doğru, doğru düşünüyormuş meğer. Anlar meseleyi, sonra onun yanlışlığını bütün benliğine yerleştirip bir kurtarıcı, bir rehber, bir hayır ve hakikat anlatıcısı bekler. Kulakları hep yollardadır, kulakları hep çevrededir. Acaba ne zaman, nereden, nasıl bir haber gelecektir diye derken beklediği habere ulaşır. Mekke'de bir peygamber çıkmıştır. Kardeşini gönderir. Pek sadra şifa bilgi bulamaz, alamaz ondan. Kendim gitmeliyim der. Doğru Mekke'ye. Öyle olmalı değil mi? Kardeşinizi gönderiyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin işiniz var doğrusu. Ben de kabul ediyorum. Yani o gün para kazanma gününüz, o gün makam ve mevki elde etme gününüz, o gün tez gününüz, o gün iş gününüz, o gün ziyaret gününüz, o gün kadınlar arasında gün yapıyordunuz ya, altınlı gümüşlü gününüz. Neyse bir gününüz var o gün. Yani kimin gününü kim boşa bırakmış ki? Şeytan ve dostları bizim günlerimizi paylaşmamışlar mı? Yani toprak günü, hava günü, ateş günü, su günü dercesine, yok saat günü, kordon günü, nice günler icat edilmemiş mi? Bütün bir yılın tüm günleri birilerine hasredilmemiş mi? Öyle değil. Sizin işiniz var o gün ama yok bu daha önemli iş. Kardeşinizi gönderince olmuyor. Siz kendiniz. Mesela beni kardeş bilen, kendi kardeşinden daha çok sevdiğine inandığım kardeşlerim var. Kur'an öğrenmeye, peygamber öğrenmeye, Allah'ı öğrenmeye beni gönderirler. Kendiler kendi dünyalarında devam ederler. Abi mübarekler, olmaz öyle. Beni gönderince ben öğreniyorum. Benim öğrendiğim sana çok kadar faydalı olmuyor. Tamam zarar etmiyorsun benden ama gel bir de sen git ne olur diyoruz. Yani şu peygambere, şu Allah'a kendiniz gitseniz diyorum. Peki niye mi anlatıyorum? İşte onun için ya, siz gidesiniz diye.
Ebu Zer de kendi gidiyor. Gidiyor da nasıl bulacak? Ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Kime soracak? Farklı bir konu. Değişik, ayrı, aykırı. İnsanlar bırakın dinlerini değiştirmede kolay kolay hareket etsinler. Alışkanlıklar bile kolaylıkla terk edilmez bilirsiniz. Hatta kimi insanlar yürüdükleri kaldırımı bile zor değiştirirler. Yemek yeme anlayışlarını, yemekteki el ve ağız hareket ve tarzlarını bile kolay değiştiremezler. Öyle olunca inancı değiştirmek kolay mı zannediyorsunuz? Ebu Zer de Mekke'dedir ama kimseye soramaz. Kulak kesilir, dikkat eder, ne yapacağını bilemez, 7 gün kadar kalır orada. Ama bir başka yönüyle de söyleyelim, ekmek ve su yok. Cebinde parası vardır canım, gider kebapçı dükkanından. Ciddi misiniz? İyi misiniz? Düşünebildiniz mi? O kadar yoksa yani gitsin bir bakkaldan peynir ekmek filan. Başka? Hiç değilse yani bir simit alsın. Daha sayın, devam edin. Siz size göre anlayın hayatı. Öyle bilin. Yıllar önceydi bir aileden söz ederlerdi. Altınları ki o gün için para öyleydi, altın da o kadar çokmuş ki ölçerken babası altınları bir ölçekle yani doldurup doldurup kenara dökerken kızı soruyormuş minicik bir kaba doldurup. Baba mesela 50 tane alan bir kap. Baba fakirlerde bu kadar da mı yok? Yok kızım deyince yani zar zor razı olmadan birazını eliyle döker sonra geri kalanı bir daha sorarmış. Peki ya baba bu kadar da mı yok diye. Tabii bizim dünyamızda fakirlik nedir? Aç kalmak nedir? Evde ekmek olmamak nedir bilmezsek öyle olmaz mı? Alıyorsunuz 2 çuval un. Ha size göre çok büyük iş yaptınız. 2 çuval un götürüyorsunuz bir fakire. Ne kadar büyük iyilik ettiniz. Teşekkürler. Allah razı olduklarından kılsın. Çok güzel ama götürüyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Biraz havalanmamaya, en nazik dilinizi ağzına almaya çalışıyorsunuz. Bakışlarınız bile yerde, lütfen kusura bakmayın özür dilerim gibi bir tavır içinde verip döneceksiniz. Aklınıza geliyor soruyorsunuz, bir başka isteğin var mıydı? Evin beyi ya da bayanı diyemiyor belki ama 10 yaşlarında ya da bir o kadar bir çocuk ağzından kaçırıveriyor. Ama anne, ama baba hiç yağımız kalmamıştı ne yapacağız diye. Yani sen onu götürünce her şey bitmiyor. Odun götürünce bitmiyor veya kömür götürünce bitmiyor, battaniye verince de bitmiyor benim anladığım battaniye götürünce de. Peki ne yapacağız ya? Galiba onların dünyasında olmakla bitiyor. Bilirsiniz, nice evler vardır, kalorifer kazanı gibi sıcak olsun, mutfakları ağzına kadar dolu olsun, yatakları yorganları tassın pencereden kapıdan ama samimiyet ve dostluk yoksa, giren çıkan dost değilse, hele de evdekiler birbiriyle düşmansa, buz gibidir değil mi onların arası? Ama hani kalorifer kazanı gibiydi, öyle değil işte, buz gibidir elbette. Ebu Zer el-Gıfari de orada zemsemle idare ediyor. Allahu Ekber, Allah'ımız ne güzel göndermiş onu. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, hem doyurur hem şifa kaynağıdır. Ne için içerseniz onun içindir. Öyle yapıyor o da. 7. gün Hazreti Ali Efendimizin dikkatini çekiyor bu yabancı. Ne arıyorsun sen der. Nedir derdin? Ne işin var buralarda? Önce biraz tereddüt, sonra samimi bulduğu bu genç delikanlıya soruyor. Böyle böyle duydum ne dersin? Öyle mi? Peki ne yapman gerekiyor? Arkasından plan hazır. Düş peşime diyor Ali Efendimiz. Ben bir kapının önünde gireceğimde durur, eğer içeride ortam müsaitse girerim içeriye, sen de gelirsin. Yok mesela ökçemi kaşır, biraz oyalanırsam geç git, uğrama oraya der. Öyle uygulanır, müsaitmiş meğer, o gün İslam'la tanışma günüymüş meğer Ebu Zer'in ve Müslüman olur. İşte o bize, Peygamberimizle bir hatırasını anlatıyor. Gittik Ebu Zer'e. Onun çok hatırası var peygamberle, hem ne kadar çok. Ama onlardan biri İbn-i Mace öğretti bana, mukaddemede 219 açın bakıverin. Niye evinizde yok mu yoksa? Ama neden o kadar eşya alınırken bana sormadınız da bunu alırken mi soracaksınız demeyeyim ama neden yok evinizde? Ha efendim, sıra gelmedi. Şu anda Buhari'yi okuyorum. Müslim'i zaten bitirmiştim. Tirmizi çok oldu. Evde çoluk çocukla beraber sabah namazından sonra okuyorduk. Efendim başka, yani Darimi onu almıştım. Onu arkadaşlarla birlikte bitirdik. Muvatta galiba zannederim herhalde şimdi bundan sonra ona gelecek sıra, ama ben İbn-i Mace'ye sıra gelmedi diye almamıştım. Diyorsan çok güzel. Devam et. Nasıl olsa okudukça alacaksın, ama zannederim, galiba, farz ederim, diyelim ki evinde hiç kullanmadığın, ne zaman kullanacağını da bilmediğin aletler, edevat ya da eşya var galiba. Ha bir de bunu alsaydın olmaz mıydı? Belki bir de bazen arada bir hemen acil bakıvereceğin şeyler olurdu. Bugünkü örnekte olduğu gibi açardın, birinci cilt başlardın. A çok nefismiş, peygamberi ziyaretmiş, sahabeyle beraber olmakmış derken bakmışsınız şerhine de takılmazsan günde değilse 2 günde bir cilt bitiriveriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Arada bir meal okumayı da ihmal etmeyin tabii. Yani hep hadis değil. Bir hadis, bir meal. Meali kaç günde bitiriyordun? Bir haftada mı? Hadi istersen en fazla 10 günde, 10 günde hadis okuyacaksın. Meal kaç günde bitiriyorsan o kadar sürede de hadis oku. Kendi başına mı? Gücün yettiğince kendin, evdekilerle, başkalarıyla, her zaman, her mekan Allah ve Peygamberle beraber olmanın yolunu arayacaktık. Der ki Ebu Zer el-Gıfari, Peygamberimiz şöyle söylüyor. Demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer, sabah Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için, hani 100 rekat namaz kılarsın ya, ondan daha hayırlı. Ama Kur'an'dan eğer öğrendiğin bir bölüm ayetse, onunla o gün amel et, ya ki etme. Daha sonra amel edeceğin bir ayet olabilir. İşte bu da 1000 rekat namazdan daha hayırlıdır. Bir ayet, 100 rekat namaz, bir bölüm ayet, bir konuyu anlatan ayet, bazen 10 ayet, bazen bir kısa sure, mesela 3 ayetlik, 5 ayetlik bir sure, o da 1000 rekat namazdan daha hayırlı. Allahu Ekber. Sevap derdiniz var mı? İstiyor musunuz? Zaten geceleri kalsam da gece namazı kılsam diye endişeniz, kendinize dert etmeniz bundan kaynaklanmıyor muydu? Buyurun size güzel bir reçete. Gece namaz kılmayın artık değil, öyle anlamayın. Yani siz sofraya konulan en sevdiğiniz yemeğin dışındaki yemekleri yemeden kalktığınızı çok az hatırlarsınız herhalde. Özel bir yasak yoksa. Ama o 5 çeşit, ama 10 çeşit yemekten en sevdiğinizi daha bir severek yiyorsunuzdur. O ayrı şey. Bakın bunun kârı fazlaymış. Bu ayrı. Veya sen kendi dünyandan farklı örnekler bulabilirsin. Mesela dükkanın mı var? Piyasanın en çok istediği mal dükkanda var ve çoktur da az istenen, bazen aranıp da istenenler, kârı da az olanlar da bir köşede, şöyle kenarda sen onları bekletiyorsun. Yani olsun onlar da diyorsun değil mi? Her zaman ziyaret ettiğin bir dostun, ama arada bir, bazen ziyaret etmek zorunda olduğun dostların da var değil mi? İşte onu örnek vermeye çalıştım. Değilse benim anlatacağım bu hadis, gece namazı kılmayın artık, tamam bitsin, bu iş anlamına gelmiyor. Dahası, bu namazlar nafile namaz anlamına gelecek. Çünkü farz namazlarda ya da farz ibadetlerde onlar onsuz olmaz olduğu için kıyas kabul etmez, onlar kıyaslanmaz. Yani mesela namaz ile hac veya Kur'an ile oruç veya Kur'an'la namaz ya da hacla oruç birbiriyle mukayese edilsin. En üstünü hangisi ise ondan biraz fazla yapalım, ötekiler bitsin. Olmaz öyle şey. Çünkü onlar onsuz olmaz. Mesela bir adam şöyle diyemez. Ben 5 vakit namazı günde 5 defa tekrar edeyim. 1 yıl bunu böyle devam ettirirsem hac sevabı verilir bana ve hacca gitmeyeyim. Ya da tersi, ben hayatında 5 hac yapayım, hiç namaz kılmayayım dese, siz farkı anladınız herhalde değil mi? Onun için bunun üzerinde dururuz. Ama nedir anlatılan? Sevap kastıyla. O onsuz olmaz makamdaki 5 vakit namazın arada bir bazen tekrar edilen nafileleri var ya, sevinçliyken ya da kederliyken kılacağınız namazlar. Geceleyin veya kuşluk kılacağınız namazlar, farzlardan önce veya sonra kılacağınız namazlar, Hani Allah için Allah'ın huzurunda olma makamında kılacağınız namazlar var ya, işte onların 100 rekatına bedel bir ayet. 1000 rekatına bedel bir bölüm ayet. Peki o gün amel et ya da etme, ne anlama gelecek bu? E tabi mesela miras ayetini öğrendin, o gün amel edemezsin belki ama bir sonra ya da belki bir an, bir zaman sen amel etme imkanı bulacaksın. Fakat bil ki iman ilk ameldir zaten, kabul etmek. Peki öğrenmek nedir dersiniz? Nasıl öğrenilir? Mesela alsanız elinize kalemi, bir beyaz kağıt yazmaya başlasanız, hatta o yazdığınızı bir güzel ezberleseniz, öğrendiğiniz anlamına gelir mi? Ben o kadardan biraz fazlasını istiyorum. Peki öyle değil, kaseti aldınız, evde de öyle bir teşkilat kurdunuz ki, bütün odalardan dinlenecek bir teşkilatla onu sürekli okudunuz, okuttunuz. Öğrendiniz mi? Biraz daha öte. Peki bunu insanlara bir bir anlattınız. Günde 100 kişiye 100 defa söylediniz. Öğrendiniz mi? Biraz daha. Çünkü öğrenmek demek, onunla hayatı düzenlemeyi öğrenmek demektir öncelikle. Yani ben elektriğin zararını öğreniyorsam, korunmazsam öğrenmiş olmam. Araba kullanmayı öğreniyorsam, binmem gerektiği noktada binmezsem, binemezsem, kullanmazsam, kullanamazsam öğrenmiş olmam elbette. Peki mesela ya yazı yazmayı öğrenmek ne demektir bilmediniz mi? Sadece harfleri baştan sona 3-5'ini ya da pek çoğunu hepsini beraber yazmayı öğrenmeniz sizin yazıyı öğrenmeniz anlamına gelir mi? Söylenileni yazamıyorsanız, okuduğunuzu yazamıyorsanız, yazılanı okuyamıyorsanız, okuduğunuz halde, yazdığınız halde ne dediğini anlamıyor ya da anladığınız halde gereğini yerine getirmeyi beceremiyor ya da istemiyorsanız buna öğrenme denir mi? Peki Kur'an'dan bir ayet. Açın istediğiniz herhangi bir bölümü, işte onu öğreneceksiniz mesela. Ben isterseniz bir örnek adına cesaret bulup hepinizin bildiği bir ayet üzerinde konuşayım. Allahu Samet. Böyle bir ayeti hatırladınız mı? Sizin kitabınızda da yazılı mı bu ayet? Ne demek istediğimi biraz daha açıyorum. İnsanlar bildikleri ayetlerini Kur'an'a yazsalar, henüz bilmedikleri, duymadıkları, anlamadıkları ayetlerin yerleri bomboş kalsa, kitabım diye bağrına basanlar açıverseler kitaplarını, Zümer'de çizgi yok, Fussilet bomboş ya da Zuhruf, Şura, Duhan, Casiye hep öyle mi sizin? Ya da Neml, Kasas, Ankebut veya diğer sureler. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani öğrendiğiniz ayetten söz ediyoruz. Öteki ayetler, onlar da öğrenenlerin ayetleri. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı tam, seninki öğrendiğin kadar demek istiyorum. Ama senin Kur'an'da da, senin kitapta da, senin kabul ettiğin, anladığın, bildiğin, bildiğini zannettiğin Kur'an bölümünde de Allahu Samet var mı? Var inşallah. Peki ne demek o ayet? Allah Samet'tir. Yani üçlü, üç kademeli, üç parçalı bir anlamla Allah kendisine kul köle olunmaya layık tek varlıktır. Bu bir. Yani ben kul köle olacağım birini arıyorum. Kulu kölesi olacağım bir makam düşünüyorum. İşte bu Allah'tır. Samet bu bir. İki, herkes ona muhtaç. Üç, o hiç kimseye muhtaç değil. Peki bu sırada öğrenmesek de tersinden söylesek, herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil, kulu kölesi olunacak tek varlık. Sen öyle say istersen. Veya kendisi hiç kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaç, kul köle olunacak tek makam. Bu işe tek yetkili. İşte bu ayeti öğrendiniz sayın. Bakın hayatınıza öğrenmiş misiniz? Yani gerçekten siz Allah'a muhtaç olduğunuzu, ama hiç kimseye muhtaç olmayan bu Allah'a muhtaç olduğunuzu biliyor ve öyle yaşıyor musunuz? Yoksa işte bunu böyle biliyor ama hayat programınızda başkalarına daha fazla muhtaç olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Mesela peki ama neden Kur'an okumuyorsun diyoruz? Ama neden peygamberin sünnetlerine zaman ayırmıyorsun? E ne yapayım işim gücüm hayatım ekmeğim suyum dükkanım tezgahım diyenlere... İyi de diyorum yani olmalı değil mi? Senin buna ihtiyacın yok mu? Fakat ne yapayım yani ötekine ihtiyacın var biliyorsunuz diyorlar. Evet, anlıyorum. İnsanın ekmeğe ve suya ihtiyacı var da Kur'an'a ve sünnete ihtiyacı yok mu? Hani Allah'a muhtaçtık ya, Allahu Samet diyorduk ya, kısa günde 40 defa okuyorduk ya neredeyse. İşte bu okuduğumuz İhlas suresinin ikinci ayeti olan Allahu Samet'i öğrenmek, hayatı öylece düzenlemeyi öğrenmek demek olacak. Siz geri kalan ayetlerle ilgi kurun. Yani Allahu Samet hayatın nerelerini düzenliyorsa siz onu öylece düzenlemeyi öğrendiğiniz ama uyguladığınız zaman öğrenmiş durumdasınız. Peki bir grup ayete gelince, mesela Fil suresi olsun, hepimizin bildiği bir örnek olarak, hani Ebrehe varmış, ordusuyla yola çıkmış, filleri varmış, derken Kabe'ye yaklaşmış, Abdülmuttalib'in koyunları mı, develeri mi almış, hatırladınız değil mi olayı? Peki ne anladınız bundan, öğrendiyseniz, ha öyle olmuş efendim, peki ne anladın? Sen öğrendiysen bunu, sen kendi hayatını onunla düzenleyecektin ya, mesela şahsen ben şöyle anladım desem sana hatırlatma olur mu? Allah'ın gücüyle yarış edilmez. İşte Allah, işte diğerleri. Nasıl da aciz ve zayıf kaldılar. Öyleyse Allah güçlü, sen bunu anladın mı? Ya da sen başka şey söyleyebilirsin. Allah kulu kölesi olunacak tek varlıktır. Ebrehe'nin ya da Abdülmuttalib'in kulu kölesi, iyi ki olmamışım dedin mi, anladın mı bunu? Ya da başka türlü anlayabilirsin. İşi Allah'a havale et. O nasıl isterse güzel yapar. Bak, en büyük, en güçlü hayvanlar, filleri, zayıf, nahif, ürkek ve korkak kuşlarla helak edivermiş Allah. İşte bütün bunlar Fil suresinin bana anlattıkları. Bunları eğer ben hayatımı öylece düzenlemek, yani bana verdiği mesajı hayatımın programı yapmak şekliyle öğrenirsem, amel etmek ya da etmemek o gün için belki mümkün değil ama işte amel etmek kastıyla öğrenirsem bin rekat namazdan daha hayırlıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Bunu bize Ebu Zer el-Gıfari anlatıyor. Ben İbn-i Mace'den öğrendim. Mukaddimesinde 219'da yer alıyor. Siz şu anda benden duydunuz ama kendimiz ve başkalarına duyurmaya devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.